bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Simyacı, Özgürlüğü Öldüren Engizisyon, Jorge Angel Livraga, Yeni Yüksektepe Yayınları, 2. Basım, Nisan 2003. Türkçe'ye çeviren İnci Kut, bu kitap 225 sayfadır.
Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2009. Okuyan Fatih Önal.
Bu kitap, Engizisyon terörü ortasında çağların bilgeliğini korumak ve hocasının aşk mesajını yaşatmak için Orta Çağ karanlığında çalışan, hermetik kardeşliğin bir üyesi, genç bir simyacı olan Pablo Simon'un heyecan verici hikayesidir. Engizisyondan kaçmak için kasabasından ayrılmaya zorlanan Pablo Simon, doğuya bir yolculuğa çıkar. Hindistan'da gizli bilimin anahtarını bulur. Ancak o toprakların büyüsü yolculuğunun nedenini unutturarak onu orada tutar. Batıda Giordano Bruno diye adlandırılan kişiyle karşılaşıncaya kadar, kilisenin kendi doğmaları için bir tehdit oluşturan öğretilerini yaymasını engellemek için takip ettirdiği ve Pablo Simon'un sorusuna bir cevap olarak rüyalarında gördüğü bir kişi. Pablo Simon, onunla birlikte hermetizmin ana vatanı olan Mısır'da durarak Avrupa'ya geri döner. Daha sonra hermetik kardeşliğe yeniden katılır ve işini yeniden üstlenir. Ancak düşmanları onu izlemeye devam ederler. Giordano Bruno'nun mahkum edilmesi kalbinde bir nefret kaynağını doğurur. Bu patikasındaki son denemedir ve denemede düşme noktasındadır. Ancak Doğu ve Batı'nın okullarından aldığı eğitim onu tuzağa düşmekten alıkoyar. Kaderi yazılmıştır ve hocası Giordano Bruno ve fanatizm ve cehaletin kurbanlarının çağı olan 16. yüzyılın diğer birçok filozofunun izinde devam eder. Simyacı, Giordano Bruno'nun izinde. Giordano Bruno hakkında. 1548 yılında Güney İtalya'nın Nola kentinde doğar. 16. yüzyılın bu filozofu, klasik Yunan'daki eski meslektaşları gibi zamanının hemen hemen tüm sanatsal, bilimsel ve dinsel bilgisine sahipti. Orta Çağ'ın Engizisyon karanlığına karşı felsefenin, aklın ve araştırıcı bilimin çağrısını duyurmaya hayatını adamıştır. Kısa sürede Avrupa'nın en tanınmış düşünürlerinden biri olmuştur. 17 Şubat 1600 yılında Engizisyon'un suçlamaları ile mahkum edilir ve yakılarak öldürülür. Bölüm 1. Hayaletler konuşuyor. Avrupa'da öyle yerler vardır ki savaşın acımasız darbesini yememiş, düşen bombaların gürültüsüne ya da tankların homurtusuna hiçbir zaman tanık olmamışlardır. Ama buralarda yaşayanlar korkunun ne olduğunu çok iyi bilirler. Zira insanoğlunun o en duyarlı yanı olan ruhunun derinliklerinde etkilenmez denebilecek noktalar bulunmaz. Herhangi bir ülkenin herhangi bir yöresini ele alalım. Böyle bir konuya kolaylıkla sahne olabilir. Diyelim ki Fransa-İspanya sınırına yakın bir yer. Bugünkü Latince dersimizi nerede yapıyoruz baba? Anayoldaki dönemece yakın bir yerde mi? Birkaç yıldan beri terk edilmiş olan bir kilise var. Eğer yürüyüş beni fazla yormazsa oraya kadar gideriz. Orayı görmek istemez misin? Sanırım neresi olduğunu biliyorum ama orayı öyle uzun uzadıya inceleyecek kadar hiç yakınına gitmemiştim. Hadi gidelim. Eğer bacaklarım sana uydurulabilirse yarım saatlik bir yürüyüşle orada oluruz. Bu sözleri söyleyen 65 yaşlarında görünen, uzun boylu, tavırları soylu, iyi bir tahsil terbiye görüp ince bir kültürle yoğrulmuş kimselere özgü zarif ve sade giysiler içinde bir adamdı. Elinde tuttuğu, sapı boynuzdan yapılmış baston, onun ayak izlerinin yanı sıra toprağın üzerinde bir dizi noktalar bırakıyordu. Yaşlı adamın yanında yürüyen, ondan biraz daha kısa boylu ve aynı sade giysiler içindeki delikanlının koltuğunun altında birkaç kitap vardı. Kara gözlerini çevresindeki manzaranın üzerinde gezdiriyor, gördüğü güzelliklerin en gizli ayrıntılarını 20 yaşına rağmen durmuş, oturmuş ruhunun derinliklerine sindiriyordu. Antonio, yaşlı adamın sesi onu daldığı güzelliklerden ayırmıştı. Neden bu kadar acele ediyorsun oğlum? Senin adımlarını bu hızla izlemeye kalkarsam ana yola kadar bile dayanamam. Halbuki Latince'yi orada çalışmanı istiyorum. Yüzyıllardan beri Virgil'in o ilahi sözlerini dinleyip duran o harabelerin yanında. Bu fikir bana da çok cazip geliyor ama burada ne olduğunu anlayamadığım öyle bir şey var ki içime korku veriyor. Ne gibi bir şey? İzin verirsen bunu sana daha sonra söyleyeyim. Akşam olsun da. Nasıl istersen. O sırada ana yolu geçmekteydiler. Gidecekleri yere yaklaşmış olmaktan mutlu, hiç konuşmadan yürüyorlardı. Aslında Antonio yaşlı adamın oğlu değildi. Büyük savaşın başlarında annesiyle babası Kuzey Afrika'da ölünce yaşlı adam onu himayesine almıştı. O sıralarda 5 yaşlarında bir çocuktu. Ve sonradan kendisine evlat edinecek olan bu yaşlı adam onu Avrupalıların kaldığı bir otelin yıkıntıları arasında bulmuştu. Bu iyi kalpli adam o korkunç anıları mümkün olduğu kadar zihninden silebilmesi için ona Antonio adını vermişti. Onun İngiltere'nin en iyi okullarında mükemmel bir öğrenim görmesini sağlamıştı. O zamanlar kendisi de orada felsefe doktorası yapıyordu. Antonio tatillerden yararlanarak yılın birkaç ayını koruyucusunun uzak bir yöredeki malikanesinde geçiriyordu. Muazzam bir servete ve ondan daha da büyük bir kültüre sahip olan bu erdemli insandan Afrika ve Asya'ya yaptığı seyahatlerin öykülerini dinliyor, anlattığı yörelerdeki dağların mavimsi sükunetini ve manzaraların huzurlu havasını içine sindiriyordu. Bir köşeyi döndüklerinde önlerinde uzayıp giden koca koca kayalar yerlerini bir kilise harabesine bırakmıştı. Antonio hafifçe ürpermişti, yine de adımlarını hızlandırdı. Yaşlı adam hiç sesini çıkarmadan onu gözlüyordu. Binanın bulunduğu vadinin dibine vardıklarında, ''Bu tapınak 13 ya da 14. yüzyıldan kalmış olsa gerek.'' dedi. Ama daha sonradan ilavelerle bazı yerleri değiştirilmiş, 5 yıl önce bir yangında harap oldu. O zamandan beri de onu durmadan aşındıran rüzgar ve yağmurla her tarafı kaplayan çalıların merhametine sığınmış durumda. Sadece çan kulesi ayakta kalabilmiş, tıpkı dine karşı saygısızca bir davranışından ötürü taş kesilmiş bir keşiş gibi. Haklısın baba, burada rüzgar sanki gizli ve esrarengiz bir olayın öyküsünü fısıldıyor. Orta nef yerle bir olmuş, ayakta kalabilen tek şey ahşap kısımları yangından kararmış şu muazzam sütunlar. Onları da günlük dumanları yerine yosunlar kaplamış. Çalılarla kertenkelelerle dolu bu binalar, yıkılmak üzere olan şu kule, ne olduğunu akıl erdiremediğim şeytani bir dramdan arta kalmış hüzünlü bir sahne gibi. Köylülerin en genci bile vadinin bu kısmına gelmekten kaçınır. Hepsi de köyün büyücülerinin geceleri buraya gelip zehirli otlar topladıklarına, hayaletlerin ağzından uğursuz öğütler dinlediklerine inanırlar. Bu inançları herhalde büyük ölçüde hayal güçlerine dayanıyor. Ama yine de bazı yönlerden haksız sayılmazlar. Her boş inanışın, her söylentinin kökeninde gerçek payı vardır. Yaşlı adamın bu sözleri yan taraflardaki taş kemerlerin altında yankılanmış, sanki uyumakta olan yüzlerce gölgeyi uyandırmış gibiydi. Antonio harabelere ve sadece temellerinin göründüğü bazı civar binalara baktı. Sonra koruyucusuna sordu. Burası vaktiyle büyük bir yerleşim merkezi miydi acaba? Öyleydi gerçekten. Burası küçük bir üniversite kentiydi. Şu tepenin eteklerinde gördüğün anıtsal harabelerin yerinde 9. yüzyıldan kalma eski bir şato vardı. Ki bugün sadece bazı duvarlarıyla temelleri ayakta kalabilmiş. Bize hükmeden yasaların görüntüsü olan doğa sonunda daima galip çıkar. Muazzam taş parçaları birbirlerinden ayrıldıkça tepenin kavramları arasında yavaş yavaş eriyip giderler. Giderek üstlerini ormanlar kaplar. Şimdi kitaplarını aç ve okumaya başla. Ben de yanlışlarını düzelteyim. Aradan saatler geçmişti. Güneşin ışınları ufukları tutuşturduğunda klasiklerin açıklamalı olarak okunmasına son verdiler. Antonio biraz solgun görünen yüzünü kitaplarından kaldırıp kuleye doğru bakarak işaret etti. Yaşlı adam, ne var, tuhaf bir şey mi görüyorsun diye sordu. Belki bir göz aldanmasıdır baba ama şu duvarlara yansıyan güneş ışınları tıpkı giderek koyulaşan, büyüyen kan lekeleri gibi göründü gözüme. Daha önce de vadinin eteklerindeki yoldan yürürken birçok kez aynı duyguya kapıldım ve içimde bir şey, ruhumun ta derinliklerinde bir şey sanki korkuyla ürperdi. Yaşlı adam delikanlının bu sözlerine yanıt olarak ona uzun uzun baktı. Sonra sordu. Ne kadar karmaşık olursa olsun bu garip endişenin nedeni hakkında hiçbir fikrin yok mu? Hayır baba. Buradan hoşlanmadığımdan değil, tersine bana son derece çekici geliyor. Ve bu duvarların üzerinden gelip geçen yüzyılları hayal ettikçe ruhum teselli buluyor. Bu muazzam taş yapıyı örtüp gizleyen sarmaşıklara baktıkça duygulanıyorum. Ama sonra o lekeleri ya da yansımaları, her neyse o şeyleri görünce tuhaf bir korkuya kapılıyorum ve sanki aynı korkunç trajediyi yeniden yaşıyormuşçasına yüreğim derin bir kederle doluyor. İşte o zaman buradan kaçmak istiyorum. Onlardan uzaklaştığıma şükrediyorum. Yaşlı adam yine hiç yanıt vermedi ama pek şaşırmışa benzemiyordu. Etrafımızdaki her şeyde maddecilikten öteye gidemeyen biz ölümlülerin gözlerinin göremediği pek çok gölge, pek çok ışık oyunu vardır oğlum. Öyle olsa gerek baba. Antonio kitaplarını topladı. Yaşlı adam gri kaş koluna biraz daha sarındı. Gölgeler köşe bucakta saklandıkları yerlerden çıkıp küçük vadiye yayılmışlardı. Yaşlı adamla delikanlı derin düşüncelere dalmış bir halde yürüyerek kısa sürede köy yoluna çıkmışlardı. Gün ışığı alacakaranlıkta bir an durakladıktan sonra tamamen gözden kaybolunca kayalar arasında yeni bir yaşam başlamıştı. Ama bu karanlıkta soluk alan ve güneş yerine ayla aydınlanan bambaşka bir yaşam tarzıydı. Gece kuşlarıyla yarasalar, lanetli dünyalar arasında mesajlar getirip götüren uğursuz kara melekler gibi sütundan sütuna, kemerden kemere, harabeden harabeye uçuşup duruyorlardı. Taşların kayaların arasındaki çatlaklardan türlü fısıltılar yayılıyordu karanlığa. Gece kraliçesi yavaş yavaş gökyüzündeki yerini almıştı. Sisli havanın içinde yoğunlaşan beyazımtırak lekeler ortalıkta dolaşıyor, sonra yine gecenin nemli, soğuk havası içinde yok olup gidiyorlardı. Yıkık dökük mihrabın arkasındaki dar kapılardan birinde beliren bir insan hayaleti, kilisenin yer yer sarımtırak beyaz küflerle kaplı yanmış sıraları arasında kendisini bekleyen bir başka hayalete doğru ilerledi ve ona ''Biraz önce buradaydı'' diye fısıldadı. ''Evet, sen de duydun değil mi?'' diye sordu öteki. ''Hiç kuşku yok, bu o. Ama hiçbir şey hatırlamıyor. Şansı var, bizler bu korkunç lanetten ne zaman kurtulacağız?'' Hala mutluluğa kavuşmayı umuyor musun? Ben sadece sükunete kavuşmayı istiyorum. O da bunu istemişti. Hem kendisi hem de bütün dünya için. Hiç değilse biz verelim bunu ona. Kuru yaprakların hışırtısına benzer bir gülme sesi duyuldu. Biz onun yerini hatırlayalım mı diye sordu hayaletlerden biri. Yapabileceğimiz başka ne var ki diye yanıtladı öbürü. Her şeyi hatırlamak ve sonra da yeniden başlamak. Hatırlamak yaşamı öldürür. Ama çekip gitmenin mümkün olmadığı yeni bir yaşam tarzını da başlatmış olur. İki hayalet harabelerin arasından görünüp yok oldular. Ama o kederli fısıltıları yarasaların kanat seslerine karışarak her köşede yankılanıp duruyordu. Bölüm 2 Harabeler. Eski imbikler içindeki sıvıların fokurtusu Pablo Simon için deniz kızlarının şarkılarındaki o esrarengiz çekicilik gibiydi. Bu sesler onu iç dünyasının dibine erişilmez okyanuslarından ayırıp kayalara doğru sürüklüyordu sanki. Ama az sonra ufuktaki görünmez haberciler, yoluna devam etmesi gereken bir denizciyi uyaran rüzgarlar gibi ona iç dünyasını hatırlatıyorlardı. Küçük penceresinden gökyüzüne baktığında çıkan ilk yıldızların parıltılarını gördü. Üzerinde çalışmakta olduğu bileşim artık hemen hemen billurlaşmış gibiydi. Daha sonra bunu yine demir potasında eritmesi gerekecekti. Sanki bu madde büyük bir ruhmuş gibi kendi içinde binlerce kristale ayrılıyor diye düşündü. Sonra bunlar yine birleşip ana maddeye dönüşüyorlar ve bu süreç böylece devam edip gidiyor. Ta ki katışıksız saydam tek bir sıvı kalıncaya kadar. Potaların ninniye benzer fokurtularına kulak vermeyi bırakıp ayağa kalktı. Aletlerin, fırının ve imbiklerin yanından uzaklaştı. Deriden yapılmış ağır önlüğüyle mavimsi gömleğini çıkardı. Dışarının serinliğine çıkar çıkmaz, yeraltı laboratuvarının kirli havasını ciğerlerinden dışarı vermiş, birdenbire tüm benliği pisliklerden arınmış gibi hissetmişti. Yürümeye başladı. Ağır adımları, macera ve iyi şarap peşinde koşan genç öğrencilerin ayak seslerine hiç uymuyordu. O zamanlar 29 yaşlarında olan bu genç kimyager hiçbir zaman bu tür eğlencelerle ilgilenmemişti. Bir iki kez bunları tatmış olmakla beraber buralara sadece arkadaşlarının zoruyla sürüklenmiş, aslında duyamadığı bir coşku ve neşe havasına girer gibi yapmıştı. Kısa sürede kendisine olan güveni artmıştı. Arkadaşlarının gözünde huysuz, garip yaratılışlı bir genç adamın can sıkıcı uğraşlarından başka bir şey olmayan ama kendi zevkine uygun eğlencelere yönelmişti. Bu arada bol bol okuyor, geceleri de çam ağaçlarının altında oluşan o harikulade mis kokulu gölgelerin koynunda saatlerce oturuyordu. Çok zaman başını gökyüzündeki yıldızlara kaldırarak sanki insanların ruhlarının derinliklerine bakan ve onların en gizli sırlarını görmeye çalışan pırıl pırıl gözlere benzeyen bu yıldızları seyredalardı. Pablo Simon o akşam en sevdiği inziva köşelerinden birine vardığında kilisenin çanı 10 kez tınlamıştı. Orada insanların dünyasından uzakta, kendi iç dünyası ve etrafını saran sayısız tanrı çocuklarının dünyaları üzerinde düşünceye daldı. Eski bir Roma kalesinin temelleri üzerine inşa edilmiş olan şato terk edilip harabeye dönüşeli çok olmuş, şatonun sadece son derece kalın duvarlarıyla bir iki yıkık dökük kulesi ayakta kalabilmişti. Orada harabelere yaslanarak en ufak bir kıpırtı görünmeyen manzaranın bir parçası gibi duruyor, o asırlık taşların sırrını paylaşmaya çalışıyordu. Bazen Roma sütunları üzerinde yükselen bir taş kemerin tepesinden, kuşku ve korkularından oluşan bir ejderhayı korkusuzca seyrederken, bir an ruhunun coşkusuna kapılırdı. Bazen de dökülmekte olan parke taşlarını yerinden çıkarır ya da elini bir heykelin cilalı mermeri üzerinde gezdirir, ona en son kimin dokunmuş olabileceğini merak ederdi. Taşın temsil ettiği soylu kadının kendisi mi, yoksa eski imparatorluğun debdebesi içinde o heykelin güzelliğine hayran kalan soylu bir savaşçı mı? Uygarlıklar birbiri ardında ayaklarının dibinde yatıyordu. Duvarlardan bazıları güneşi ta Sezarların zamanında görmüş, bazıları ise sadece 5 asırlıktı. Ama o anda hepsi de ay ışığının gümüşü rengine boyanmış, ne olduğu belirsiz bir yıkıntıdan başka bir şey değildi. Pablo Simon üşüdüğünü hissetti. Kasım ayı ortasında hava sert ve soğuktu. Harabelerin çatlakları arasındaki esinti, kederli şarkıların ve duaların garip sözlerini fısıldar gibiydi. Otlarla çalıların yarı yarıya kapladığı geniş bir avlunun ortasında ayakta dururken, yan koridorlarda dolaşan nöbetçilerin ayak seslerinin hala yankılanmakta olduğunu duyar gibi oluyor, pencere kenarlarında gidip gelen ışıkları görüyordu sanki. Yürümeye başladığında ayaklarının altında yerlerinden oynayan taşlar, doğaya sessizce geri dönme çabalarını ve huzur içinde ölme haklarını ihlal eden adımlarından yakınır gibi sesler çıkarıyorlardı. Düşüncelerini yerdeki taşların mırıltısından başka bir konuya yöneltmişti. Acaba insan ruhu gerçekten ölümsüz mü? Eğer bu doğruysa, ruhun aynı zamanda tamamen sınırsız ve özgür olması gerekir. Ama bu esnada bir çukura doğru hızla yuvarlanan bir taşın sesiyle düşünceleri yine yere yönelmişti. O halde nasıl oldu da bilime bazı yasaklar konulabildi ve dinler arasındaki kavgalarda insanlar Tanrı adına kan dökebildiler? Her hizip kendine özgü bir ilahi güce sahip çıkabildi. Tek bir Tanrı bu kadar çelişkiye yol açabilir miydi?
İçlerindeki bütün tanrısallığa karşın eğer bazıları yanılıyor idiyseler, bunda nasıl bir mantık olabilir ki? Yoksa her şeyin yaratıcısı baş edilemez bir deli ya da evrensel bir yaratık mıydı?
Tüm bu olasılıklar üzerinde gidip gelen bu tür düşünceler kaçınılmaz olarak mantıkla otorite prensibi arasında bir savaşımla sona eriyordu. Ama ruhsal otorite ile ilgili ne üzücü örnekler vardı hemen yanı başında. Genç adam küçük bir kilisenin girişindeki yıkıntıların üzerine oturdu ve birkaç saat sonra yaşamaya başlayacağı günü hayal etmeye koyuldu. Kimya ve matematik öğrencilerinin kendisini bekledikleri okula gidecekti. Önce rektörle selamlaşacak, daha sonra sayılar biliminin bir zar oyunundan başka bir şey ifade etmediği ve kimyanın da sadece bir aşk iksiri elde edebilme olanağı açısından ilginç olduğu uyuşuk ya da kavgacı gençlere ders verecekti.
Bu öğrenciler felsefi ve soyut düşüncenin ustaları olup gençliğe rehberlik edecek olan geleceğin bilim adamlarıydılar.
Pablo Simon birdenbire yerinden fırladı. Pek çok geceler duvarların ve enkaz yığınlarının arasında yansıyan meşale ışıkları gördüğünü sanmış, bunları bir tür sanrı olarak kabul etmiş ya da toprak altındaki ölülerden yayılan fosfor ışınlarına yormuştu. Ama bu defaki hemen yanı başında ve gözden kaçmayacak kadar da belirgindi. Zemini kaplayan taşlar arasındaki derin bir çatlakta parıldayan bir ışık 5-10 saniyelik bir süreyle yanmıştı. Bu ışıltının hareket ediyor olması, ağır adımlarla taşınan bir meşalenin alevi olduğu izlenimini veriyordu. 3 adımda çatlağın yanına varmıştı. Aralık yer karanlıktı ve içerideki herhangi bir şeyin az dahi olsa ayırt edilebilmesine meydan vermeyecek kadar eğri bir biçimi vardı. Fakat buradan gelen mırıltıyı andırır sesler gecenin serin havasına yayılıyordu. Pablo Simon ne hayaletlere, ne büyücülüğe, hatta ne de hortlak kılığında ortaya çıkarak yaptıkları kötülük ayinleriyle dini bütün Hristiyanlar dışında herkesi kendilerine köle eden canavarlarla şeytanlar hakkında anlatılan, insanın kanını dondurucu masallara inanırdı. Ama bütün bunlar, korkunun o buz gibi elleriyle yüreğine sarılıp sıkmasına da engel değildi. Birkaç dakika olduğu yerde kalıp hiçbir şey görmemiş ve duymamışçasına oradan uzaklaşması mı, yoksa eski kalenin kemerleri ya da dehlizleri arasında yüreğinin kim olduğunu bulmaya çalışması mı gerektiğine karar veremedim. Bulunduğu yerin kuş uçmaz kervan geçmez tenhalığı, kahramanlık gösterilerine kalkışmaya pek uygun değildi. Ama genç kimyager, içindeki araştırmacı ruhu ve ne olduğunu anlayamadığı gizli bir istekle bu esrarengiz durumu açığa kavuşturmadan buradan ayrılmamaya karar verdi. Kilisenin orta bölümü boyunca dikkatle ilerleyerek hiç el değmemiş bir durumda kalmış olan mihraba yaklaştı. Belli belirsiz bir takım sesler, narin bir umut çiçeğinin açması gibi sessizliğin ta derinliklerinde duyuluyordu. Pablo Simon, mihraba giden birkaç basamağa sessizce çıktı ve yerdeki taşlardan birinin altından sızan titrek ışığa baktı. Taşı şöyle bir yokladığında, heybetli görünümüne karşın umulduğundan çok daha hafif olduğunu fark edince şaşırdı. Taşı zorlayarak yere doğru ittiğinde, ellerinin üzerinde sıcak bir havanın gezindiğini hissetti. Taşın örttüğü delik, kayalardan kabaca yontulmuş bir merdivenin aşağı doğru indiği bir tünel ağzı gibiydi. Birkaç metre aşağıda, tavanda asılı olan büyük bir yağ lambası, yatay ilerleyen başka bir tünele doğru inen merdivenleri aydınlatıyordu. Merdivenleri inmeye başlayınca, kapı görevi yapan bu taşın neden bu kadar hafif olduğunu anlamıştı. Taşın alt kısmı tamamen oyuktu ve tıpkı baş aşağı duran bir kutu gibiydi. Yatay koridorun yarısına kadar yürüdükten sonra yeniden bir merdivenden inerek kayaların içine oyulmuş, her tarafından sular damlayan geniş bir yeraltı odasına vardı. Burası merdivenin başındaki son lambanın ışığıyla hafifçe aydınlanıyordu. Odanın dibinde içeri ışık giren küçük bir pencere olmasaydı, genç adamın yiğitlik gösterisi bu kadarla kalacaktı. Bütün cesaretini toplayan Pablo Simon, kasvetli yan duvarlara ürkek ürkek baktıktan sonra kaderine doğru ilerledi. Duvardaki büyük taş bloklardan birinin yerinden düşmesiyle açılan delik, yerden 5 metreden fazla bir yükseklikteydi. Bu yüzden her tarafta kümelenmiş olan enkaz yığınlarının üstüne tırmanmak zorunda kalmıştı. Ama yine de deliğe ulaşamıyordu. Birdenbire zil sesini andıran, tiz bir sesle tınlayan şu sözlerle olduğu yerde çivilenip kaldı. Abraksaz bir horozdur ve horoz şafak sökmeden öter. Sonra aynı sözler bir tür koro gibi hep bir ağızdan nakarat halinde yinelendi. Şaşırmış ve heyecanlanmış olan genç adam göklerin seslenmesine karşı yeryüzünün yanıt vermesine benzetmişti bunu. Cümlenin anlamını çözmeye çalışırken birdenbire torba gibi bir şeyin vücudunu baştan ayağa sarmalaması ve başına inen kuvvetli bir darbeyle kendinden geçip karanlıklara yuvarlandı.